Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Anadolu sürat katarı yaklaşıyordu Sapanca'ya. Siyah elbiselerin sarışını, siyah elbiselerin esmerine dedi ki, deminden beri bakıyorum Faik Bey, aşçı, metrodotel ve garson, şurada camın arkasında bir şeyler okuyorlar. İyice bakmamışsınız. Garson okuyor, dinliyor ötekiler. Evet, ne okuyorlar acaba? O garson ne okuyabilir diye düşünüyorsunuz. Garson ve okumak, aşçı başı ve okunan bir şeyi dinlemek tuhafınıza gidiyor. Doğru, Karagöz'e benziyor okudukları şey. Niye Karagöz geldi aklınıza? Bilmem, fakat başka bir şey de olabilir. Ahmet Haşim'in şiirleri niye olmasın? İmkanı yok, hayır. Aşçı başı anlayamaz Haşim'i. Haklısınız, haklısınız Bay Şekip Aytun'a. Aşçı başıya anlatacak, açık, korkunç, cesur, haklı ve umutlu bir tek sözü yoktur Ahmet Haşim'in. Şiir bunlardan mı ibaret yalnız Doktor Bey? Şiir dünyadan ibaret. Ve bugünkü dünyada yalnız bu dediklerim anlatılmaya değer. Ne garip fikirleriniz var. Gariptirler. Hatta bir bakıma komik. Hatta bir bakıma mürahi, züppe ve alçak. Sadece bol bol gevezelik edip dövüşmedikleri, dövüşemedikleri için. Yağmur dinmişti dışarıda. Rüzgar aynı hızla esiyordu fakat. Zifiri karanlıkta belirdi Sapanca Gölü'nün pırıltısı. Anadolu sürat katarı yavaşlıyor. Geçiliyor yanından sırılsıklam simsiyah ağaçların. Ve yavaşlayan trenin azaldıkça gürültüsü rüzgarın uğultusunda yeni bir ses duyulmaya başlıyor. Bu ses suyun ve sazlıklarındır. Tren durdu. Haykırışmalar oldu dışarıda. Yemekli vagonun mavi camlarına dışarıdan bir şeylerle yüklü ıslak kadın ve çocuk elleri vurdu. Baktı bu tırmanan mavi ellere yemekli vagondakiler. Bir tek elma almadan fakat kalktı Sapanca'dan Anadolu sürat katarı. 21:57 geçiyordu saat. Ve 108 kilometre cenubunda Anadolu sürat katarının giriyordu Bilecik istasyonuna bir başka tren. Haydarpaşa'dan 15:45'te kalkan katar. Burada ne yağmur, ne rüzgar, kar gibiydi ay ışığı. Ve 510 numaralı 3. mevki vagonun camları değil, maskelendiğinden ampulleri koridorda bir açık pencereden iki yolcu mehtabı seyrediyordu. Nuri Öztürk, bakım evi kaleminde muhasebeci ve Kartallı Kazım. Bir dümdüz beyazlığın üzerinde sarsıntısız ve kolay kızakla çekiliyormuş gibiydi ay. Mahkumların bölmesindeydi üniversiteli. Son harbin ekonomiko-sosyal sebeplerini anlatıyordu mahkum Halil. Yuvarlak sayılar ve kupkuru kelimelerle konuştuğu halde kavga ediyormuş gibi heyecanlı. Ve miyop gözleri gözlüklerini yenmişti. Ve ölen insan sayıları yıkılan şehir isimlerine rağmen umutlu iki el gibi bu gözleri alnının üstünde duyuyordu üniversiteli. Fakat dehşetli umutsuzdu çavuş. Mırıldandı kendi kendine. Asi geldiler. Asi geldiler Allah'a. Amma da olur şimdiki muharebe ha. Ana baba günü, vaveyla günü. Vaveyla çalkanır böyle azla semanın arasında. Hayat meselesi. Sonra mahkum Süleyman'a döndü. Süleyman Bey dedi. Süleyman Bey. Üvey kuşu şöyle feryat edermiş ila nihaye. Keşke beni yaratmasaydın. Bu dünyaya gelip ilk defa ölümü gördüğümden, sonsuzluk yani, hay felek, hay felek, devri aleme bak, bir yükseliş devri, sonra bir alçalış devri geliyor muhakkak. Dünyaya sahip olan bir rüzgar, haydi bakalım toprağa kalp oldun. Mahkum Fuat, kendi İstanbul'u yüreğinde açık pencereden geceyi seyrediyor. Kızını düşünüyordu mahkum Melahat. İki kat entarisi, dört çift çorabı var. Patikleri eskidi. Kış gelirse yün atkısı yok. Uyukluyordu jandarma Haydar. Mahkum Halil'i dinliyordu jandarma Hasan. Gökyüzünde kızakla çekiliyormuş gibiydi ay. Yaklaşmayıp uzaklaşmayarak, değirmi ve parlak, hep aynı mesafede trenle birlikte yürüyordu. Trenle birlikte yavaşladı, trenle birlikte durdu Bilecik istasyonunda. Koridorda üç kere derin nefes aldı Nuri Öztürk. Hazin bir şarkı söyler gibi konuştu. Mahitaba bakamam, yer gelir hatırıma. Ay ışığıyla doluydu sarı kurt gözleri Kartallı Kazım'ın. Kartallı Kazım konuştu. Benim eski yıllar gelir hatırıma. Kuvayi Milliye yılları. Sustu ve devam etti hemen. Kaç yıl geçti üzerinden. Tıpkı böyle mehtaplı bir gece... Yine böyle bir gümüş kutunun içindesin. Ortalık öyle bir tuhaf aydınlık, öyle ıssız. Ya çok seslidir, ya hiç ses vermez mehtaplı gece zaten. Ben tek başıma yüzü koyun yatıyorum. Arkasındayım filintamın, kız gibi Osmanlı filintası. Parlıyor arpacık namlunun ucunda. Yüz yıllık yoldaymış gibi uzak bir damlacık. O gün merkezden emir aldım. Gebze'deki İngiliz yüzbaşının tercümanı vurulacak. Köylerde teşkilat kurmuş tercüman Mansur. Satıyor bizimkileri. İyi hesaplamışım herifin geçeceği yeri. Söküldü karşıdan beygirin üzerinde. Beygir yüksek İngiliz kadanası. Kendi halinde yürüyor hayvan. Ortasında demir yolunun sallana sallana ağır ağır. Tercüman herhalde bırakmış dizginleri. Onun da başı sallanıyor, belki de uyuyor üzerinde beygirin. Yaklaştıkça büyüyor herif. Zaten mehtapta heybetli görünür insan. Aramızda kaldı kalmadı 400 adım. Namluyu kaldırdım biraz, Mansur'un sallanan başını nişanladım. Soldaki yamaçtan düştü bir taş parçası, bir kuş uçtu sağımdaki ağaçtan, ağaç çınar, kuş ürkmüş olacak. Kafam çevrildi kuşun uçtuğu yana, mehtapla yüz yüze geldik. Tıpkı işte bunun gibi kocaman, dest değirmi bembeyaz, gözümü aldı adeta. Zaten bu yüzden tekrar göz gez arpacık, hedefi bulup ateşlediğim zaman ilk kurşun Mansur'un başını delecek yerde galiba omzuna girdi. Herif hınk dedi bir, kulağımın dibinde sesini duydum. Beygir'in başını çevirdi, dört mal kaçıyor. Yetiştirdim ikinci kurşunu, beygirin üstünde sola yıkıldı. Üçüncü kurşun düştü beygirden. Fakat bir ayağı üzengiye takılmış, biraz sürüklendi peşinde kaçan hayvanın. Sonra kurtuldu ki ayağı, Mansur yıkılıp kaldı olduğu yerde, yamaca sardı beygir. Kalktım, yürüdüm herife doğru. Üzerinden kağıtları alacağım. Casuslarının isimleri vardır. Aramızda dört telgraf direği yalnız, 50'şerden 200 metre eder. Tercüman doğruldu apansızın, yana attı kendini, kaçıyor bayır aşağı. Filintayı omuzladım. Dördüncü kurşun, yıkıldı herif. Başladım koşmaya. Doğruldu yine. Aramızda 100 adım. Mansur yürüyor önünde sarhoş gibi sallanarak. Kaçmıyor artık, yürüyor. Ben de koşmayı bıraktım. Deniz kıyısına indik. Orada boş bir fabrika vardır. Bir de beyaz bir ev. Tahta iskelesi iner denizin içine kadar. Baktım ki herif suya giriyor. Kağıtlar ıslanacak. 5. kurşunu yaktım. Suya düşüp kalktı önde giden ve ben tazelerken şarjörü, bir ışık yandı evde, bir pencere açıldı, galiba bir kadın baktı dışarıya. Boğazlanıyormuş gibi bağırdı tercüman. Pencere kapandı, ışık söndü. Tercüman ayakları kırılmış bir hayvan gibi sürünüp tırmanıyor. Hala gitmez gözümden. Hay anasını, ay da denize düşmüş, dağılıp toplanıyor, toplanıp dağılıyor. Velhasıl uzatmayalım, Mansur'un işini bıçakla bitirdik. Kağıtlar kan içindeydi, fakat kan kapatmıyor yazıyı. Suslu birdenbire Kartallı Kazım. Sonra devam etti hemen. Herif namussuzun biriydi muhakkak. Düşmana satılmıştı, orası öyle. Kaç tane din kardeşinin başını yedi biliyorum. Ama ne de olsa mehtapta herif beygirin üzerinde uyumuş geliyordu. Demek istediğim, öyle günlerde bile böyle bir adamı bu çeşit öldürüp ortalık durulduktan yıllarca sonra mehtaba baktığın vakit üzüntü çekmemek için ya insanda yürek dediğin taştan olacak yahut da dehşetli namuslu olacak yüreğin. Bizimkisi taştan değil çok şükür, fakat namuslu. Ne malum dersen, dövüştük pir aşkına, yaralandık birkaç kere vesaire ve kavga bittiği zaman ne çiftlik aldım ne apartman. Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandık, kavgadan sonra Kartal'da bahçıvan. Yalnız işte ara sıra yerli yersiz böyle anlatırız. Nuri Öztürk, anlatmazsın, övünürsün mamafi böbür böbür diyecekti az daha. Esasen Kuvayi Milliye hikayeleri asabını bozardı Nuri Öztürk'ün. Anadolu'ya zamanında geçmediğinden. 510 numaralı 3. mevki vagon, alacakaranlığında uykusundaydı 5. bölme. Yalnız Sakaryalı Şakir'di uyumayan, sirozlu hasta. Çöp gibi boynunun üzerinde bir mantık yanlışlığı olarak dimdik duruyordu başı. Karnının üstüne koymuştu ellerini. Bu yamru yumru eller, düşünüp konuşabilseydi eğer, Şakir, her dakika artıyor karnındaki su, düştü yüreğine ölüm uykusu, göz yummak ne mümkün diyebilirdiler. Demediler fakat. Çünkü artık düşünmeye tenezzül etmiyor Şakir. Ve duymuyor artık yaylı bir karyolada ölmenin hasretini bile. 510 numaralı 3. mevki vagon. Koridor. Koridorda iki yolcu mehtabı seyrediyor. Gökyüzünde sarsıldı bir kere, sonra kızakla çekiliyormuş gibi rahat ve kolay yürümeye başladı ay. Bilecik istasyonunu arkada bıraktı tren. Ve 90 bu kadar kilometre şimalinde bu trenin bir başka katar, Anadolu sürat katarı, koşuyordu rüzgarlı karanlıkta cenuba doğru. Boşalmıştı yemekli vagon yarı yarıya. Garson Mustafa daha bir hayli okumuştu destandan. Hikayeyi İmalat-ı Harbiye Fabrikası, Hikayeyi Hasan, Hikayeyi Üç İnsan ve Hikayeyi Mustafa Supi ve arkadaşları. Metrodotel'in kaşları çatılmıştı bilhassa bu son hikayede ve kararmıştı içinde üniformasının. Yavrum Mustafa dedi aşçıbaşı Mahmut Aşer, yoruldun, gerisini birazdan okuruz biz bize kalınca. Ve Mustafa soktu sarı dapraklı defterini cebine. 22:36 geçiyordu saat. Büyüklerden insan kalktı masadan. Yanındakiler de kalktılar. Ben yatmaya gidiyorum müsaadenizle. Siz rahatsız olmayın. Düşündü Tahsin. Mebus doktor. Zeka bu kadar erken uyur mu? 22:36 geçiyordu saat. Monsieur Duval konuşuyordu Cazibe Hanım'la. Sizin köylülerinizden memnunum. Kanaatkar ve sabırlı insanlar. Tüccarlarınız da fena değil. Memurlarınız zararsız. Beğenmiyorum fabrikatörlerinizi fakat. Size her şeyden önce ziraat lazım. Sonra devletçiliği de bırakmalısınız. 22.36 geçiyordu saat. İzmirli tacirlerden Emin Ulvi Açıkalı'nın aklında 100 bin sandık kadar üzüm ve incirin hesabı var. Geğirdi Kasım Ahmedov ve tadı bir mandalina dilimine benzeyen kızın titredi dudakları. Hikmet Alpersoy 350 bin diye bitirdi sözünü. Mardan Apal 400 bine çık. Yalnız bir mesele var diye başladı sözüne. Cumhuriyet Müdde-i Umumi muavini Fehim Mardan Apal'dan 500 lira borç isteyebilirim diye düşündü. ...22.36 geçiyordu saat... ...ve Anadolu sürat katarında... ...bir delikanlı duruyordu... ...sahanlığında birinci mevkiin... ...tıp fakültesinde talebeydi... ...eskiden... ...bir köy ağasıydı ki babası... ...sahibi olmuştu son 15 yıl içinde... ...üç çiftliğin... ...ve iki çeltik fabrikasının... ...duruyordu kederle... ...sahanlıkta tıp talebesi... ...Altay dağlarını düşünüyordu... ...o dağlara ki... Bir gün yalın kılıç gitmek niyetindedir. Yedi tuğ taşıyan atlılarla ve başında demir miğferi. Şimdi yüreğindeki keder yine macerasız geçen bu tren yolculuğundandır. Halbuki trenlere ne kadar güzel kadınlar biner. 22.36 geçiyordu saat. Anadolu sürat katarında iki kadın konuşuyordu ikinci mevkide bölmelerin birinde. 50 yaşındaydılar. 50 yıl elle tutulacak gibi belliydi ikisinin de üzerinde. Soldaki bir profesör karısıydı. Geniş, uzun yüzü ağlamaktan kızarmış, şapkasını çıkarmış, buruşuk elleriyle ak saçlı şakaklarını tutuyordu. Durmadan konuşuyordu sağdaki kadın. Herifin bu kadar kahrını çektin kardeş. Boyunca iki evlat yetiştirdin. Ne demeye boşanacaksın? Bakmaya mecbur sana. Baksın. Şimdi gidip elinle tutsan bile boşanayım deme sakın. Boşanmak onun canına minnet. Herifi rezil et bir temiz fakat sonra dön, keyfine bak, köşene kurul. 22.36 geçiyordu saat. Aynı bölmedeydi Nimet Hanım. Genç bir kadın. Bir vekalette memurdur. Güzel değil, başka bir şey. Bir acayip sıcaklık. Güzel olmadığı için güzel. Yakınları ona mutlaka canım der. Bir mektup okuyordu. Çok uzaklardakine yazmıştı bu mektubu. Ankara'dan atacaktı postaya. Belki de atmayacaktı. Hayır, atacaktı muhakkak. Şöyle başlıyordu mektup. Orhan, sana dün aşağılık bir mektup yazıyordum. Vazgeçtim. Ama şimdi ne diye söylüyorum bunu? Kim bilir? Kancıklığım zahir. Halbuki ben onu yazabilseydim sonuna kadar... Sen bir hayli sinirlenecek, sevinecek, iştahlanacak falan filan olacaktın. Şu kadar ifşa edeyim. Seni istedim dün. Dün dehşetli canım çekti seni. Ve bütün münasebetsizliğine rağmen horozluğunu özledim. Bu fizik açlık bende yoktu. Bir krizdi, geldi geçti. Ama kaç para eder? Ben eminim ki artık bu krizler daima sen yanımda olmayınca tutacak. Bu fizik açlık bende yoktu. Ve tahammül edemem böyle bir şeyin başlamasına. Bu olmamalı sevgilim. Etimi yenmesi lazım kafamın. Ama insanda öyle mahrem bir an oluyor ki kafasız bir vücutla kalıyor insan. Tek bir arzusu var işte o zaman. Ama bu herhangi bir erkeğe ait sanma. Hayır. Daha o kadar olmadım. Ben seni istedim sadece. Ama ne türlü istemek? Nasıl merhamete layık, ne korkunç, nasıl aciz ve yapayalnız bir şey. Fakat gülünç değil. Ve korkum buradan başlıyor. Benim için dua et sevgilim. Madem ki yanımda yoksun. Dün hırsımdan bir bardağı kırdım elimde. Ne boktan isterik bir hal. Niye bu kadar uzaktasın? Fakat gelme sakın. Zaten gelemezsin. İstemiyorum. Olduğun yerde sittiğin sene kal. Mektubu zarfına koydu Nimet Hanım. Başını dayadı cama, baktı boyalı camdan dışarı. Bir köyün yanından geçiyordu Anadolu sürat katarı. Ve saat 22:36 geçiyordu. Bir kadın yatıyordu köyde. Üst katında kerpiç bir evin, yalın kat bir döşekte, bir karanlık odada. Dinledi trenin gürültüsünü Hatice kadın. Sanki evin içinden gelip geçti tren. Abraş öküz böğürdü aşağıda. Döşekte soldan sağa döndü Hatice kadının kocası. Düşündü Hatice kadın, kurnaz, bahtiyar. Kocam bu harman sonu kızını alacak Çopur Ekrem'in. İmam nikahı kıyacaklar. Kız diri karıdır, Osmanlı karı. Taze gelinlik eder Kasım'a kadar. Sonra işe koşarız. Hatice kadının yorgun bacakları gevşedi yorganın altında saadetle. Ve düşündü Hatice kadın. Çapada bu kadar yorulmam gayrı. Ve sevincinden çatlayacakmış gibi çarptı kalbi. Kolsuz kalmış, sızlayan kollarından ebediyen kurtulmuş gibi. 22:36 geçiyordu saat. Hatice kadının köyünden 10 kilometre içeride, kahveleri henüz kapanmamıştı kasabanın. Birisinde gramofon çalıyordu, radyo birisinde. Ve sobacı Hakkı Usta az evvel indirdiği kepenklerin gerisinde bir teneke boru kesiyordu. Elmas yontar gibi dikkatli ve titizdi. Gidiyordu peşince aklından geçenlerin. Hakkı Usta'nın aklından geçenler gözüküp kayboluyor yumuşak yüzünde. 4 yıl önce karısını boşadı usta. Kadın vardı kunduracı Rıfat'a. Fakat şimdi usta tekrar istiyordu eski karısını. 1 ay önce rüyasında göründü kadın, divaneye döndü usta. Nihayet kadınla sözleştiler. Bu gece yatağında Urgan'la boğuk kunduracı Rıfat'ı kuyuya atacaklar. Ve çekip gidecek kendileri Balıkesir taraflarına. Hakkı Usta baktı dükkanın raflarına. Orada Urgan'ın yanında bir çalar saat vardı. Ve 22:36 geçiyordu. Ve 22:36 geçiyordu aynen 50 kilometre uzakta Ferit Bey'in kol saati de. Yeşilçam Nahiye Müdürü Ferit Bey ve Jandarma Karakol Kumandanı Seyfi Çavuş Şerifler Köyü'ne yanaşmışlardı. Cigaraları gizliydi avuçlarının içinde. Çömelmişlerdi. Ağız dolusu nefes alıyorlar, köyü kokluyorlardı karanlığın arasından. Ne yanmış odun, ne sıcak tezek, ne de yaş toprak kokusu hatta. Halbuki yağmur yağmıştı bir saat önce ve sırılsıklandı toprak. Ne ışıklı bir pencere, ne yürüyen bir şey, insanlar ve hayvanlar köyü bırakmışlardı sanki. Ve rüzgardan başka ses yoktu. Seyfi Çavuş, sol elinin şehadet parmağını çamura soktu köküne kadar. Konuştu Ferit Bey fısıldayarak. Boşuna bekliyoruz, gelmeyecek. Gelir. Çocuklar uyumamıştır da ondan. Kaç çocuğu var? 3. Sustular. Yarım saat kadar geçti. Parmağı hala çamura gömülüydü Çavuş'un. Köylüydü Seyfi Çavuş. Çömelip sabretmesini bilen bir soydandı. Hatta böyle olduğu yerde daha saatlerce bekleyebilir, Ferit Bey'le tek kelime konuşmadan ve sonra kalkıp rahatça gidebilirdi. Nahiye müdürü Ferit Bey konuştu. Daha fazla bekleyemem. Ben gideceğim Çavuş. Sen bilirsin. Peki sen? Ben buradayım. Madem ki geldik. Sustular. Ferit Bey gitmedi. Korkuyordu. Geçti bir müddet daha. Yine Ferit Bey sordu. Demek senin karakola boyuna geliyor. Gelir. Benden önceki Çavuş alıştırmış. Bir kere bir gecede bütün karakol geçtik üzerinden. Bana mısın demedi. Sabahleyin çoraplarımızı bile yamadı. Adam başına 5'er kuruş verdik. Esmerdi Seyfi Çavuş. Ve kemikli, genç burnunun altında kendinden emin ve kibirliydi ağzı. Esmerdi Ferit Bey de. Kül rengi bir elbise giymişti. Bir köpek uludu köyün içinden. Fakat başka köpekler ona cevap vermediler. Uludu ve sustu. Seyfi Çavuş çıkardı parmağını çamurdan ve doğrulmaksızın geliyor dedi. Ferit Bey hızla kalktı ayağa ve ne yaptığını düşünmeden düzeltti kravatını. Emineydi gelen. Kalındı ve uzun boyluydu. Telaşsız, çekinmeksizin geliyordu karanlığı iteleyerek. İyice yaklaşmasını bekledi Seyfi Çavuş, sonra doğruldu, kalktı. Ferit Bey sıkılarak kadına baktı. Yalnız gözleri çıplaktı. Çıplaktı herhalde ayakları da. Fakat Ferit Bey biliyordu ki köylü kadınlarda ayak çıplaklığının çıplaklıkla ilgisi yoktur. Bir keçe vardı koltuğunda Emine'nin. Rüzgarda çırpınarak uçları dövüyordu sarısını. Kadınla konuşmadılar. Seyfi Çavuş yürüdü Ferit Bey'i kolundan çekip. Emine yürüdü peşlerinden 15 adım aralıkla ve koltuğunda keçesi. Yürüdüler bir çeyrek kadar, alınlarında rüzgarlı, ıslak bir ilkbahar gecesi. Ve çamlığa ulaştıklarında burcu burcu kokuyordu heybetli çamlar. Seyfi Çavuş bir düzlükte durdu ve yüksek sesle Ferit Bey'e sordu. Önce sen istiyorsan ben çekileyim. Ferit Bey kekeledi. Ben hiçbir şey istemiyorum. Güldü Seyfi Çavuş. İpekli döşek mi lazımdı beyimize? Öyleyse sen uzaklaş bakalım. Uzaklaştı Ferit Bey, kayboldu karanlıkta. Ve ancak o zaman Seyfi Çavuş baktı arkasına, kalın ve dimdik duruyordu kadın. Yaklaştı Emine, eğildi öne doğru ve çocuğuna döşek seriyormuş gibi koltuğundaki keçeyi ıslak toprağa yaydı. Ve uzanıp sırt üstü üzerinde keçenin, baktı yukarıya başucunda duran Çavuş'a. 20 dakika sonra çamlıktan çıktılar. Önde Seyfi Çavuş'la nahiye müdürü, arkada Emine. Yürüdüler biraz, dönemeçte sola saptı kadın, tuttu Şerifler köyünün yolunu, koltuğunda keçesi. Erkekler farkına bile varmadılar bu ayrılığın. Yürüdüler nahiyeye doğru, alınlarında rüzgarlı, ıslak bir ilkbahar gecesi. Bir tren gürültüsü geldi uzaktan. Sürat katarı dedi Ferit Bey. Şimdi içinde olsaydık, yemekli vagonda rahat. Seyfi Çavuş mırıldandı. Demek ki 12'yi geçiyor saat.
Metin, memleketimden insan manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi, Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.